Ayrım 7. Baltazar. Anatole France. Sayfa 65. Abbey. Florentin Loro'ya. 1. Aynı zamanda giriş hizmeti gören yeryüzünün şeklinin ele alınmasıdır. Clarides Düklüğü'nün kurulduğu toprakları günümüzde deniz kaplamaktadır. Şehirden ve şatodan hiçbir kalıntı yok. Ama açıklarda, suyun dibinde sessiz zamanlardan kalma kocaman ağaç gövdelerinin bulunduğu söylenmektedir. Gümrük ofisinin bulunduğu kıyıda bir yer, o zamanlardan kalma terzi dükkanı ismiyle anılmaktadır. Bu ismin bizim hikayemizde de adı geçen Jean isimli birisinin anısına verilmiş olması muhtemeldir. Her yıl bu yakaya doğru çekilen deniz, bu komik isimle anılan yeri de yakın zamanda kaplayacaktır. Bu tür değişiklikler nesnelerin doğasındandır. Dağlar yüzyıllar içinde çöker, denizin dibi ise tam tersine yükselir, kabuklu deniz hayvanlarını ve madreporları buzlar ve bulutlar bölgesine taşır. Hiçbir şey sonsuz değildir. Denizlerin ve yeryüzünün şekilleri durmaksızın değişir. Yalnızca anılar yüzyılları aşar ve bize nice zamandır aramızda olmayanlardan armağanlar getirirler. Clarides'ten söz açmışken sizi çok eskilere götürmek istiyorum. Başlıyorum. Altın saçlarının üzerinde incilerle süslü siyah şapkasıyla Blanchelant Kontesi. Ama önce önemli kişilerin yazdıklarımı okumamasını rica edeceğim. Bu yazı onlar için yazılmamıştır. Saçma şeyleri aşağılayan ve her şeyin kendilerini bilgilendirmesini isteyen akıllı kişiler içinde değil. Bu öyküyü eğlenmek isteyen gençlerle, aklı genç ve eğlenmeyi sevenlere sunmak istiyorum. Yalnızca masumiyet dolu eğlencelerle yetinenler beni sonuna kadar okuyacaklar. Çocuklarına abeyimi tanıtmalarını istiyorum. Biliyorum ki bu öykü delikanlıların ve genç kızların hoşuna gitsin. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bunu pek ummuyorum. Çünkü onlar için de fazla önemsiz. O halde diyelim ki bu öykü yalnızca eski zaman çocukları için. Geçen gün özel bir kütüphanede kendi için uzun uzun kitap baktığım 9 yaşında küçük bir komşum var. Orada bilimsel romanların yanı sıra mikroskop ve bitkimsi hayvanlar üzerine çok sayıda kitap buldum. Bunlardan birini açtım ve şu sözlerle karşılaştım. Mürekkep balığı Sepia officinalis, kalkerleşmiş kalın bir iç kabuğa sahip, kafadan bacaklılardan bir yumuşak çadırı. Sevgili küçük komşum, bu romanı çok ilginç buldu. Ondan eğer beni utançtan öldürmek istemiyorsa, abeyin hikayesini okumamasını rica ediyorum. 2. Beyaz Gül'ün Blanchelant Kontesi'ne seslendiğinin görüldüğü yerdir. Altın saçlarının üzerinde, İncilerle süslü siyah şapkası ve dulların beline taktığı kuşaklarla Kontes Blanchelant bir İrlanda deviyle girdiği teke tek bir çarpışmada ölen kocasının ruhuna her gün dua ettiği küçük kiliseye girdi. Dua iskemlesi minderinin üzerinde beyaz bir gül görünce benzi soldu, bakışlarını çekti, başını arkaya attı ve kollarını büktü. Çünkü bir Blanchelant kontesinin ölürken dua iskemlesi üzerinde beyaz bir gül gördüğünü biliyordu. Bir eş, bir anne ve bir dul olarak çok az gün gördüğü bu dünyadan göçüp gitme zamanı geldiğini anlayıp, oğlu George'un hizmetçilerin gözetiminde uyuduğu odaya gitti. Çocuk henüz 3 yaşındaydı. Uzun kirpiklerinin gölgesi şakaklarına düşmüştü. Ağzı bir çiçeği andırıyordu. Onun ne kadar küçük, ne kadar güzel olduğunu düşünüp ağlamaya başladı. Kısık bir sesle, "Canım yavrum," dedi, "sevgili çocuğum, beni tanıyamayacaksın. Yüzüm o güzel gözlerinden silinecek. Sana gerçek bir anne olabilmek için sütümü emzirdim. Senin aşkın için nice şövalyeyi geri çevirdim." Bunları söyleyip, resminin ve birkaç saç telinin olduğu bir madalyonu öpüp çocuğun boynuna taktı. Beşiğinde uyumakta olan oğlunun yanağına bir damla gözyaşı düştü. Çocuk ufacık yumruklarıyla göz kapağını ovuşturdu. Kontes dönüp odadan çıktı. Sönmek üzere olan iki göz hayatın filizleneceği iki büyüleyici göze bakmaya nasıl katlanabilirdi? Bir at eğerletti ve seyisin ardından Clarides şatosuna doğru yola koyuldu. Clarides düşesi Kontes Blanchelande'ı kucakladı. Güzelim, sizi buralara hangi rüzgar attı? Dinleyin dostum, beni buraya atan rüzgar pek iyi bir rüzgar değil. İkimiz de hemen hemen aynı zamanda evlendik ve aynı zamanda dul kaldık. Bu şövalyeler çağında iyiler önce gidiyor. Uzun yaşamak için keşiş olmak gerek. Siz anne olduğunuzda benim oğlum 2 yaşındaydı. Kızınız Abey, gün gibi güzel ve benim küçüğüm George'un tüm kötülüklerden uzaktır. Sizi severim, siz de beni seversiniz. Dua iskemlesinin minderinde beyaz bir gül gördüğümü öğrenmenizi istedim. Yakında öleceğim, oğlumu size emanet ediyorum. Düşes, beyaz gülün ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Ağlamaya başladı ve gözyaşları arasında Abey ile George'u abi kardeş gibi büyüteceğine, George'u abiden ayrı tutmayacağına söz verdi. İki kadın birbirlerine sarıldıktan sonra küçük abeyin uyumakta olduğu gök mavisi perdelerin altındaki beşiğe yaklaştılar. Küçük abey gözlerini açmadan minicik kollarını hareket ettirdi. Minik parmaklarını araladığında odaya gül pembesi 5 ışın doldurdu. Kontes, George onu koruyacak dedi. Abey'in annesi, abey George'u çok sevecek diye yanıt verdi. Aydınlık bir ses, onu çok sevecek diye yineledi. Düşes, uzun zamandır ocak taşı altında oturan Cin'in sesini çok iyi tanıyordu. Bayan Blanchelande konağa döndüğünde mücevherlerini kadınlara dağıttı. Kıyamet günü yeniden canlanacak olan bedenini kutsamak için güzel kokular sürünüp en güzel giysisini giydi, yatağına yattı ve bir daha uyanmamak üzere uykuya daldı. 3. George de Blanchelande ile Abbey de Clarides'in aşklarının başladığı yerdir. Güzel olanın daha az iyi ve iyi olanın daha az güzel olacağı ortak kanısının tersine Clarides düşesi iyi yürekli olduğu kadar güzeldi de. Öylesine güzeldi ki sırf resmini gören prensler bile onunla evlenmek istiyorlardı. Ama o bütün isteklilere benim tek bir kocam var çünkü tek bir ruhum var diye yanıt veriyordu. Bununla birlikte 5 yıllık bir yastan sonra çevresindeki insanların neşesini kaçırmamak ve kendisinin yanında insanların rahatça gülüp eğlenebilmelerini sağlamak için uzun peçesini ve siyah giysilerini çıkardı. Dükalı, çalılıkları ıssız alanlara açılan fundalıklar, balıkçıların kimileri büyüleyici balıklar tuttuğu göller ve cücelerin yaşadığı yeraltı bölgelerinin üzerindeki korkunç yalnızlıkların tepesinde yükselen dağlarla birlikte büyük bir toprak parçasını kapsıyordu. Clarides'i şiddeti ve kalleşliği yaşamış, insanların sağduyusuna güvenini yitirmiş, İstanbul'dan kaçan yaşlı bir keşişin öğütleriyle yönetiyordu. Bu keşiş, kuşları ve kitaplarıyla bir kulede inzivaya çekilmişti ve öğüt verme işini bilgece özdeyişleriyle yerine getiriyordu. Kuralları şöyleydi. Eskimiş bir yasayı asla yürürlükte tutma. İsyan etmelerini istemiyorsan, insanların isteklerine boyun eğ. Ama kabullenmeyi olabildiğince ağırdan al. Çünkü bir yenilik kabul gördü mü insanlar bir başkasını isterler. Uzun zaman direnmek kadar hemen kabullenmek de tehlikelidir. Politikadan hiç anlamayan düşes bütün söylenenleri yerine getiriyordu. Merhametliydi, insanları yeterince tanımıyor, içinde kötülük olanlara acıyordu. Mutsuz insanlara her türlü yardımı yapıyor, hastaları ziyaret ediyor, dulları avutuyor, öksüz ve yetimlere bakıyordu. Kızı Abey de sağduyulu bir kişi olarak yetiştirmişti. Böylece en büyük mutluluğu iyilik yapmakta bulan kızının hiçbir isteğini geri çevirmek zorunda kalmıyordu. Bu mükemmel kadının kulaklarında zavallı Blanchelande kontesine vermiş olduğu söz çınlıyordu. George'a bir anne gibi davranmış ve onu kızından ayrı tutmamıştı. Birlikte büyüyorlardı ve George çok küçük olmasına karşın Abey'den hoşlanıyordu. Çocukluk çağlarında bir gün George, Abey'e yaklaştı ve ''Benimle oynar mısın?'' dedi. Abey, ''Oynarım'' diye yanıtladı. George, ''Çamurdan ev yapacağız'' dedi ve yaptılar. Ama Abey, kendisininkini iyi yapamamıştı. George küreyle Abbey'in eline vurdu. Abbey korkunç bir çığlık attı. O sırada bahçede dolaşmakta olan Seyis Frankör küçük efendisine şöyle dedi. Kadınları dövmek bir Blanchelant kontuna yakışmıyor beyim. George önce küreğini Seyis'in suratına fırlatmayı kafasından geçirdi. Bu işin zorluğu karşısında vazgeçti ve daha kolay bir yol seçti. Büyük bir ağaca başını dayayarak hüngür hüngür ağladı. Bu sırada Abbey elleriyle gözlerini kapamış ağlamaya devam ediyordu. Umutsuzluk içinde bir ağacın gövdesine yaslanmıştı. Gece olduğunda Abbey ile George birer ağacın önünde hala ağlıyorlardı. Clarides düşesi bir eliyle George'u, bir eliyle Abbey'i tutup şatoya götürdü. İkisinin de gözleri kıpkırmızı, yanakları alaldı. İç çekişleri yürek sızlatıyordu. Yemeklerini yediler ve sonra yataklarına yatırıldılar. Mum söndürüldüğünde ikisi de hayalet gibi görünüyordu. Çarşaflarına sarındılar ve birbirlerinin silüetine bakıp gülmeye başladılar. Abbey ve George arasındaki aşk işte böyle başladı. 4. Özellikle George'un eğitiminin ele alınmasıdır. George, ablası olarak görülen, ancak ablası olmadığını farkında olduğu Abbey'in yaşında şatoda büyüdü. Eskrim, binicilik, yüzme, beden eğitimi, dans, avcılık ve genel olarak sanatın tüm dallarında eğitim gördü. Kompozisyon dersleri de alıyordu. Yaşlı, görünüşte alçak gönüllü fakat içten içe çok gururlu, yaşlı bir noter katibinden her türlü kompozisyon tekniği dersi aldı. Güzel oldukları kadar okumakta güçlük çekilen yazılardı bunlar. George bu dersten fazla hoşlanmıyor, bu yaşlı katibin derslerini yararlı bulmuyordu. Bir keşişin yabancı terimlerle öğrettiği dil bilgisi dersini de sevmiyordu. George bir dilin ancak doğduktan itibaren konuşuluyorsa, o dil ana dili ise öğrenilebileceğini düşünüyordu. Sadece Seyis Frankör ile hoş zaman geçiriyordu. Pek çok ata binmiş olan Frankör, insanların ve hayvanların dilinden iyi anlıyor, tüm ülkeler hakkında konuşabiliyor ve yazmasını bilmediği dillerde şarkılar besteleyebiliyordu. Frankör, George'a bir şeyler öğreten tek kişiydi. Onun gerçek eğitimcisi gibiydi. Çünkü George'u gerçekten seven tek kişiydi ve sevgiyle verilen derslerden daha yararlı dersler olamazdı. Fakat iki gözlüklü, birbirlerinden nefret eden kompozisyon ve dil bilgisi öğretmenleri, ayyaşlıkla suçladıkları yaşlı Seyis'e karşı ortak tavır alıyorlardı. Frankör'ün Pot d'Étain meyhanesinde sık sık içkiyi fazla kaçırdığı doğruydu. O baş ağrılarını ancak burada unutabiliyor, şarkılarını ancak burada besteleyebiliyordu. Bu kadar içmekte haksızdı kuşkusuz. Homeros, Frankör'den çok daha güzel dizeler yazmış ama kaynak suyundan başka bir şey de içmemişti. Baş ağrılarına gelince, herkesin başı ağrıyabilir. Bunu unutturan, içilen şarap değil, yapılan iyiliklerdir. Yaşlı Frankör, yaptığı işe yıllarını vermiş, sadık, yetenekli bir adamdı. Kompozisyon ve dil bilgisi öğretmenleri, düşese abartılı bir rapor yazmak yerine kendi zaaflarını gizlemek zorundaydılar. Kompozisyon öğretmeni düşese, Frankör bir ayaştır diyordu. Pot d'Étain meyhanesinden dönerken ayakları donanıp S'ler çizer. Yazabildiği tek harf de zaten budur. Kısacası ayyaş eşeğin teki o, düşes hanımefendi. Dil bilgisi öğretmeni ekliyordu. Hiçbir kurala uymadan ayakları dolanarak şarkılar söyler. Nota bilmez o, düşes hanımefendi. Düşes bu ukala ispiyonculardan sıkılıyordu. Önceleri onları dinlemek istemedi fakat yavaş yavaş onlara inanmaya başladı ve Frankör'ü uzaklaştırmaya karar verdi. Şeref verici bir sürgün cezasıyla Papa'nın hayır duasını alması için onu Roma'ya yolladı. Seyis Frankör için uzun bir yolculuktu bu. Müzisyenlerle dolu meyhaneler, Clarides Düklüğü ile Roma arasındaki mesafeyi daha da uzattı. Düşes'in en güvenilir adamını iki çocuğundan ayırdığı için nasıl pişman olduğunu öykünün devamında göreceğiz. 5. Düşes'in Abbey ve George'u Ermitage şehrine götürmesi ve orada korkunç bir ihtiyarla karşılaşmalarıdır. Paskalya'dan sonraki ilk pazar sabahı, Düşes bir al atın sırtında, alnında ve başının sağ tarafında nişan bulunan bir Arap atına binmiş George de Blanchelande soluna, pembe dizginli bir kula at süren Abbey'i de sağına alarak şatodan çıktı. Ermitage'daki bir ayine gidiyorlardı. Mızraklı askerler eşlik ediyordu onlara. Çevrelerinde toplanan kalabalık hayranlıkla onları seyrediyor ve coşku gösterilerinde bulunuyordu. Gerçekten üçü de göz alıcıydı. Peçesinin altındaki gümüş renkli çiçekleri ve dalgalanan peleriniyle düşes çok görkemli görünüyordu. Kuaförünün işlediği incilerin saçtığı tatlı parıltılar bu güzel insanın ruhuyla tam bir uyum içindeydi. Bu yanında dalgalı saçları ve aydınlık bakışlarıyla George solukları kesiyor, diğer yandaysa Abbey güler yüzlü ve tatlı bakışlarıyla dikkatleri üstüne çekiyordu. Hiçbir şey onun çiçeklerle süslü alın bandının kuşattığı, gençliğinin ve güzelliğinin parlak bir pelerini gibi omuzlarının üzerinde yükselen sarı saçları kadar hayranlık uyandırıcı olmazdı. Görenler işte zarif bir genç kız demekten kendilerini alamıyorlardı. Yaşlı terzi Jean, Abbey'i görmesi için küçük oğlu Pierre'i kollarına almıştı. Küçük Pierre de babasına Abbey'in gerçek olup olmadığını soruyordu. Kısa kollu, değersiz kumaştan gömleği ve esmer kocaman yanaklarıyla Pierre, yeryüzünde böylesine beyaz tenli, böylesine güzel bir canlının olabileceğine akıl erdiremiyordu. Halkın hayranlığı düşese doğal gelirken, hoşnutluklarını George kızararak, Abbey ise gülümseyerek belli ediyordu. Düşes onlara dedi ki, ''Bu yürekli insanlar bizi sevgiyle selamlıyorlar. Ne düşünüyorsun George? Ya sen ne düşünüyorsun Abbey?'' ''Abbey iyi yapıyorlar.'' diye yanıtladı George ve ''Bu onların görevi.'' diye ekledi. Düşes sordu, ''Bu görev nereden geliyor?'' Yanıt vermediklerini görünce devam etti. ''Ben söyleyeyim. 300 yıldan fazla bir zamandır babadan oğula, Kredes düklüğü canla başla bu yoksul insanların tarlalarını ekip biçebilmelerini savundu. 300 yıldan fazla bir zamandır tüm Kredes düşesleri yoksullar için yün ördü, hastaları ziyaret etti, çocukların vaftiz anası oldu. İşte bu yüzden bizi selamlıyorlar çocuklarım.'' George şöyle dedi, ''Çiftçileri korumak gerek.'' Abbey devam etti, ''Yoksullara yün örmek gerek.'' Böylece söyleşe söyleşe çiçeklerin ışıldattığı çayırlarda yol aldılar. Mavi dağlar ufukta kaldı. George elini doğu yönüne uzatarak, ''Şurada görünen büyük bir çelik kalkan değil mi?'' diye sordu. Abbey, ''Daha çok aya benzeyen büyük bir gümüş kopça.'' dedi. Düşes, ''Ne çelik kalkan ne gümüş kopça çocuklarım.'' diye yanıtladı. ''O gördüğünüz şey güneşte parlayan bir göl. Uzaktan düz bir ayna gibi görünen suların yüzü aslında sayısız dalgayla çalkalanır. Yontulmuş bir maden gibi gördüğünüz bu gölün kıyıları, kamışlar ve çiçekleri kılıçlar arasındaki bir insan gözüne benzeyen süsenlerle çevrilidir. Her sabah bu gölü sis kaplar. Öğlen güneşiyle birlikte göl bir zırh gibi parlar. Ama göle yaklaşmamak gerekir. Çünkü o civarda su perileri yaşar. Geçenleri yakalayıp kristal şatolarını götürürler.'' Bu arada Ermitaj'ın çanı duyuldu. Düşes, "İnelim," dedi. "Kiliseye yürüyerek gidelim. Eski krallar ne filleri ne de develeriyle kreşe yaklaşırlardı. Ayin sesini işitiyorlardı. Yırtık pırtık giysilerle örtülmüş, yaşlı çok çirkin bir kadın, kiliseden çıkan düşesin önünde diz çöktü. Düşes bu yaşlı kadına okunmuş su ikram etti. George şaşırmıştı. Düşes, "İsa'nın sevdiği yoksulları onurlandırmak gerek," dedi. Buna benzer bir dilenci, Roches Noir'ın iyi kalpli düküyle birlikte sana vaftiz babalığı yaptı. Kız kardeşin Abbey'in vaftiz babası da yine bir yoksuldu. Delikanlının düşüncelerini sezen yaşlı kadın, alaylı bir biçimde gülerek ona eğildi ve dedi ki, "Benim kaybettiğim kadar krallık kazandığınız için sizi tebrik ederim, yakışıklı prens. Ben İnci Adaları ve Altın Dağları kralının karısıydım. Masamda her gün onlarca çeşit balık bulunur ve bir zenci çocuk giysimin eteğini taşırdı. Düşes, hangi kötü talih sizi, adalarınızı ve dağlarınızı kaybettirdi hanımefendi?" diye sordu. "Cüceleri kızdırdım. Onlar da beni ülkemden uzağa sürdüler." George, "Cücelerin o kadar gücü var mı?" diye sordu. Yaşlı kadın yanıtladı. "Onlar taşların erdemini bilirler, madenleri işlerler ve kaynakları bulurlar." Düşes, "Peki onları kızdıracak ne yaptın?" Yaşlı kadın dedi ki, "Bir Aralık gecesi onlardan birisi gelip şatonun tencereler, tavalar, güveçler, kazanlar, kaplar, sahanlar, fırınlar, ocaklar, ızgaralar, balık tavaları, pasta kalıpları, leğenler, bakır tepsiler, altın ve gümüş maşrapalar, oyma çelik mangallar ve ipek kumaşlarla kaplı kocaman mutfağında bir Noel yemeği hazırlamasına izin vermemi istedi. hiçbir şeyi kaybetmeyeceğini ve hiçbir şeye zarar vermeyeceğini söyledi. Bu isteği geri çevirdim. O da bana tehditler savurdu. Noel gecesi olan üçüncü gece, aynı cüce yanında pek çok arkadaşıyla birlikte uyuduğum odaya geldi. Beni yatağımdan kaldırdılar ve bilmediğim topraklara götürdüler. Beni bırakarak, işte hazinelerini altınları işleyen ve su kaynaklarını ortaya çıkaran cücelerden esirgeyen zenginlere verilmesi gereken ceza dediler. Dilsiz, yaşlı kadın böyle söyledi. Bunun üzerine verdiği paralar ve söylediği sözlerle yaşlı kadını avutan düşes iki çocuğuyla beraber şatonun yolunu tuttu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 76.